Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, siyasi tarihimiz içerisinde bilhassa anayasal devlet, hürriyet ve demokrasi istikametinde yaşanan gelişmeleri çeşitli boyutlarıyla ele almaya, anlamaya ve tartışmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin halihazırdaki demokratik yönetiminin güçlü tarihi köklerini, buradan çıkan tecrübeleri ve buradan yine hepimizin üzerinde ortak payda inşa edebileceğimiz zemini bulmaya gayret ediyoruz. Türkiye, Osmanlı Türkiye'si 19. yüzyıldan itibaren reform hareketleriyle kendi güçlü devlet geleneğini Avrupa'da ortaya çıkmış olan yeni devlet-vatandaş ilişkileri çerçevesinde reforme etmeye, monarşiden, mutlak monarşiden, meşruti monarşiye geçmeye, yani padişahın yetkilerini sınırlandırmaya, bunu bir anayasa ve meclis marifetiyle yapmaya gayret ediyor. Bunun muhtelif veçeleri, muhtelif aşamaları söz konusu. Nihayetinde Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi ve İkinci Meşruiyet Dönemi'nin sonuyla beraber Milli Mücadele Dönemi başlıyor. Bu Milli Mücadele Dönemi'nde Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'de adeta ikili bir iktidar söz konusu oluyor. Büyük Millet Meclisi'nin milli mücadeleyi başarıyla yönetmesi ve zaferi kazanmasıyla beraber de siyasi iktidarın her anlamıyla Büyük Millet Meclisi'nin etrafında teşekkül ettiği anlaşılıyor ve Büyük Millet Meclisi'nin zaman içerisinde savaşta yenilmiş diğer ülkelerde olduğu gibi rejimi değiştirecek bir karar aldığını görüyoruz ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine artık genç Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor 29 Ekim 1923'te. Tabii bununla beraber Türkiye'nin Büyük Millet Meclisi'nin içerisinde savaş şartları ortadan kalktığı için ikinci meclisten itibaren bu gruplaşmalar daha artıyor, artık fırka düzeyine geliyor. Siyasi yollar çatallandıkça, farklılaştıkça siyasi farklar da, bu farklardan çıkan fırkalar da ortaya çıkıyor. Ancak dönemin şartları Türkiye'nin bu kazandığı tecrübe ve milli mücadeleyle yakaladığı o demokratik ivmeyle çok uyumlu değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok ciddi problemler yaşıyor. Hem dünya hem de şunu da ifade etmek lazım. Hani dünya deyince çok büyük bir yerden bahsediyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye'nin etrafındaki bölgelerde de yaşanıyor. İşte 1917'de Türkiye'nin komşusu olmuş bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var. Bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği parlamenter demokrasiden, liberal demokrasiden, liberal iktisattan uzak yeni bir anlayışı temsil ediyor. Kapalı bir coğrafya. Diğer taraftan yine Dünya Savaşı'nı mütakiben İtalya'da faşizm iktidara geliyor. Faşizm de parlamenter demokrasiye, liberal demokrasiye karşı bir anlayışı, bir otoriter, yer yer totaliter eğilimi temsil ediyor. Bu Nasyonel Sosyalizmin Almanya'da iktidara gelişiyle beraber pekişecek. Dünyada bir bütün olarak İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar liberal demokrasilerin, parlamenter demokrasilerin geriye çekildiği, giderek hani numunelik 5 tane örneğin kaldığı bir siyasi rejim panoraması ortaya çıkıyor. Bu döneme tarihçiler felaketler çağı diyor. Türkiye bu felaketler çağından, aslında Dünya Savaşı'nın öncesindeki Balkan Harbi'nden itibaren bir 10 yıllık savaşla hissesini almış. Hatta geçtiğimiz programda da söylemiştim. Bunu 19. yüzyıldan itibaren ele alırsak neredeyse 100 yıldır felaketlerden hissesine düşen payları alıyor. 93 Harbi ile hem Kafkaslar hem de Balkanlar'da çok ciddi problemler yaşıyor. Aslında sadece 93 Harbi değil, 19. yüzyılın başından itibaren Rusya ile yaşanan problemler Türkiye için, Osmanlı Türkiye'si için ağır maliyetler üretiyor, insani ve mali. Bu dönemde dünyadaki şartlara rağmen Cumhuriyet Türkiye'si bu bloklaşmaların hem ittifak düzeyinde hem de siyasi rejim düzeyinde bir ölçüde dışında durmaya çalışıyor. Ama bu bloklaşmalardan, bu eğilimden, liberal demokrasi aleyhindeki havadan etkilenen bir güçlü damarlar da Türkiye'de var ve bunlar etkili yerlere de zaman zaman geliyor. Ama milli mücadeleyi yürüten ve ikinci meşruiyetten itibaren Türkiye ve dünya tarihini, bu dönemdeki tecrübeleri yakından takip eden kadroların varlığı ve bunların bu tür radikal akımlara savrulmayacak bir soğukkanlılık, devlet adamlığı göstermesi sayesinde Türkiye bu felaketler çağının aşırılıklar çağına iyice evrilen kısmından muaf olmayı bir ölçüde başarabiliyor. Mesela işte Sovyet peyki olmayacak bir dirayet gösterebiliyor ya da İtalya ve Almanya'nın uydu müttefiki olmamayı başarabiliyor. Tabii bu aynı zamanda hani savaştan ve maceralardan uzak durarak Türkiye'nin içerisinde özlediği istikrar ve barış iklimini de tesis etmek anlamına geliyor. Ancak içerideki bu farklı fikirler, farklılıklar bir takım başka problemlerle beraber de değerlendirildiği için iktidar çevreleri tarafından çok partili hayata Terakkiperver Fırka'nın muhalefetine mesela sıcak bakılmıyor. Terakkiperver Fırka kapatılıyor. Ancak dediğimiz gibi bu kadro neticede meşruiyet kültürüyle büyümüş ve farklı fırkaların, çok partinin olması lazım geldiği kanaati içerisinde siyasi sosyalleşmesini tamamlamış bir kadro. O yüzden de Atatürk ısrarla çok partili hayata geçmek, bu tek parti yönetiminin kendi ifadesiyle diktatörlük görüntüsünden memleketi kurtarmak istiyor. Yakın arkadaşı Fethi Okyar'a Serbest Cumhuriyet Fırkası kurduruyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası'na göre daha liberal bir fırka. Hem ekonomi bakımından hem de demokrasi bakımından daha liberal demokrasiye yakın bir çizgide bulunuyor. Temel bir takım noktalarda ise Cumhuriyet Halk Partisi ile bu yeni rejimin temel ilkeleri konusunda mutabık kalmış durumdalar. Ama kısa zamanda olağanüstü bir ilgi görüyor. Daha teşkilatlanmasını neredeyse tamamlamadan yapılan mahalli idareler seçimlerinde gösterdiği performans gerçekten olağanüstü. Mitinglerle ve sandıklarda, ama Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimi Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın varlığından fevkalade rahatsız oluyor ve nihayet bu parti kapatılıyor. Ama tek parti yönetiminin problemleri, eksiklikleri, rahatsızlıkları devam ettiği için bunu bir ölçüde gidermek maksadıyla 1931'de Mustafa Kemal Paşa'nın, Atatürk'ün özel ısrarıyla müstakil mebusluk uygulamasına gidiyor. Müstakil mebuslar ikinci meşruiyetten itibaren nitelikli bir takım kadrolar veya farklı fikirleri olan Cumhuriyet Halk Partisi'nden partinin dışında kalmış ama bu yani Cumhuriyet rejimiyle problemi olmayan siyasi kişilere, tek tek kişilere imkan vererek onların mecliste yer almasını, bir yandan tek parti görüntüsünden uzaklaşılmasını, mecliste bir tartışma olmasını istiyorlar. Hem de farklı kesimleri meclisin temsil etmesi suretiyle aslında bu serbest fırka tecrübesindeki olumsuz havaya rağmen kuşatıcı bir siyasi rejim ortaya konulmaya çalışılıyor. Bu 35 yılında da devam ediyor. Hatta burada söylemek lazım, 35'ten itibaren gayrimüslimlerden de müstakil mebuslar buluyor. Bu 39 ve 43'te de devam edecek. 39'dan itibaren bu sefer İsmet İnönü aslında müstakil mebusluğa çok taraftar olmamakla beraber kendisi artık idarenin başına gelince Atatürk sonra bu ihtiyacı kendisi de fark ediyor. O yüzden müstakil mebusluk uygulamasını devam ettiriyor. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ayrı bir grup oluşturuyor. Onun adına da müstakil grup deniyor. Bu müstakil grubun hem genç siyasetçileri siyasete kazandırmak hem de parti içerisinde bir tür farklı görüş ve denetleme unsuruna dönüştürmek istiyor. Ama fiilen bu kısmı, yani ikinci kısmı, bu denetleme kısmı işlemiyor. Yeni siyasetçileri kazandırdığı doğru. Gerçekten daha genç siyasetçiler bu grup üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve meclise katılıyorlar. Ama buradan gerçek anlamda bir denetleme unsurunun çıktığını söyleyemeyiz. Zaten bu dönem İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı bir dönem. Ülkede sıkı yönetim var. Basın yayın tam bir sıkı yönetim şartları altında gerçekleşiyor. Dolayısıyla basın yayında bir farklı görüşler, tartışma olmayınca bunun mecliste olmasını veya mecliste olan tartışmaların buralara yansımasını beklemek mümkün değil. İkinci Dünya Savaşı'nın olağanüstü şartları demokrasi bakımından pek olumlu denemez. Bu dönemde daha önce olmayan bir takım şeyler oluyor. Mesela Mustafa Kemal Paşa döneminde olmayan İsmet Paşa'ya milli şef unvanı veriliyor parti tarafından. Değişmez genel başkan ilan ediliyor İsmet İnönü. Türkiye savaştan uzak durmakla beraber içeride katı bir yönetim uyguluyor ve bu katı yönetim de çok ciddi bir eleştiri konusu oluyor. Ortada siyasi bir muhalefet yok. Bir gruplaşmış bir fırka muhalefetinden bahsedemeyiz. Bunlar hem yasak hem de geçen zaman zarfında İkinci Dünya Savaşı'nın sıkı yönetim şartları içerisinde böyle bir cesaret de yok. Ancak İsmet İnönü biraz önce söylediğim gibi, yani ikinci meşruiyet döneminin tecrübesini bilen, dünyada olup bitenleri takip eden ve içerideki bu tepkinin biriktiğini fark edebilecek, bunun yol açabileceği problemleri de öngörebilecek tecrübede, dirayette bir devlet ve siyaset adamı. O yüzden dünyadaki şartlar da olgunlaşınca, yani demokrasi cephesi savaşı kazanınca, 1945'ten itibaren Sovyet Rusya'nın Türkiye'ye yönelik saldırmazlık paktı yerine Türkiye'nin üzerinde baskı kurmak suretiyle Boğazlar'dan, Kars ve Ardahan'dan bir takım haklar talep etmesinin beraberinde getirdiği güvenlik endişeleriyle beraber İsmet İnönü ve etrafındaki heyet Türkiye'nin çok partili hayata geçmesi yönünde bir karar alıyorlar. Bunun hem içerideki o biriken muhalefeti sağaltacağını, sakinleştireceğini, meşru bir zemine çekeceğini, hem de dışarıda Türkiye'yi Sovyetler Birliği karşısında Batı'yla hareket edebilme, Batı'nın kurumlarıyla beraber hareket edebilme, çok partili hayata geçmek suretiyle imkanını vereceğini değerlendiriyorlar. O yüzden de çok partili hayata geçiliyor 1945'te. Burada hani özellikle şunun altını çizmek lazım. Biz baştan beri 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Türkiye'sindeki modernleşme hareketlerini anlatıyoruz. Bu modernleşme hareketlerinin bir ayağı muhakkak suretle içerideki yenilenme ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama diğer ayağında da dünyadaki gelişmelerin yakından takip edildiği, dünyadaki gelişmeler derken bir yandan dış politika güçler dengesi itibariyle, diğer yandan da dünyadaki yeni kurumlar, değerler, yeni kamu yönetimi anlayışının ister istemez Osmanlı Türkiye'sini etkilediğini unutmamamız lazım. Bu durum Cumhuriyet döneminde, bu tek parti döneminde de söz konusu. O yüzden burada iki dinamiği beraber değerlendirmek lazım. Zaman zaman bu iki dinamikten birisini çok fazla öne çıkaran, mesela sadece işte dış politikadaki gelişmeler yüzünden bu gelişmeler oldu, çok partili hayata izin verildi diyen yorumlar söz konusu olabiliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bu dış politikada evet çok partili hayatı kolaylaştıran, eski tarz yönetimi zorlaştıran bir hava var. Gerçekten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1960'a kadar dünyada Huntington'ın söylediği demokrasi dalgalarından birisi yaşanıyor. Artık liberal demokrasilerin sayısının arttığını görüyoruz. 45'te neredeyse 5 ülkeye düşmüş olan liberal demokrasi sayısı hızla artmaya başlıyor. Bu doğru. Ama unutmayalım ki mesela İspanya ve Portekiz gibi ülkeler 70'li yıllara kadar Batı'yla çok büyük bir anlaşmazlık yaşamadan, Batı'yla hatta nispeten Sovyet Rusya karşısındaki bir ittifak halinde olmaları sayesinde Franco Salazar diktatörlüğü uzunca bir süre devam edebildi. Türkiye, İsmet İnönü böyle bir yola tevessül etmedi. Bu önemli. Bunun arkasında elbette İsmet İnönü'nün sağduyusu basiretinin yanı sıra İsmet İnönü'nün bunun devam edip etmeyeceğini, Türkiye'nin tecrübesi itibariyle, birikimi itibariyle bunun devam edemeyeceğini öngörmüş olmasının da ciddi bir katkısı var. Şimdi 45'te çok partili hayata geçiş istikametinde İsmet İnönü'nün yaptığı konuşmalarla bu hava ortaya çıkıyor. Bu hava ortaya çıkınca da farklı partiler kurulmaya başlanıyor. Herkes partilerle beraber bunun medyada, o zaman söylersek matbuat aleminde, fikri alemde var olan o çoğulculuğun yeniden görünür olduğu, artık farklı seslerin çıkmaya başladığı, tartışmaların yaşanmaya başladığı siyasi ve fikri bir ortam ortaya çıkıyor. Birçok dergi kuruluyor, dernekler kuruluyor. Bu Türkiye'nin 19. yüzyıldan itibaren bilhassa 2. Meşrutiyet döneminde yaşadığı o fikri açılmanın, tartışmaların oluşturduğu geleneklerin tek parti yönetimindeki yasaklara rağmen ortadan kalkmadığını, bu farklılıkların, çeşitliliklerin devam ettiğini, gelenekler halinde işleyen damarlara dönüştüğünü gösteriyor. Tabii bunların meşru zeminlere çıkmış olması yine çok kıymetli Türkiye açısından. Bu beraberinde Türkiye'deki bu demokratikleşmenin ve muhalefetin meşru zeminden kendisini ifade etmesinin beraberinde getirdiği iç barışı güçlendiren, bir takım radikalleşme eğilimlerini engelleyen bir tarafının olduğunu da söylemeliyiz, kaydetmeliyiz. Şimdi tabii bunları önümüzdeki programlardan itibaren daha geniş bir çerçevede ele alacağız. Ama şunu söylemek lazım, bu çok partili hayata geçişle beraber sadece yeni partiler kurulmadı, yeni dernekler, yeni dergiler, gazeteler kurulmadı. Aynı zamanda var olanlar, mesela Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organları da değişmeye başladı. Buralarda da bir çoğulculuk oluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki farklı görüşler ortaya çıkmaya başladı. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe kongrelerinde de insanlar tahsildarlardan şikayet ettiler, jandarmadan şikayet ettiler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin programını, tek parti döneminde oluşmuş, katılaşmış programını değiştirmesine yol açtı. Devletçilik prensibi değişti. Partinin içerisinde böyle geçmiş dönemdeki otoriter yönetimlerden etkilenmiş bir takım akımların, bir takım kişilerin seslerinin daha az çıktığını, zaman içerisinde de bu isimlerin tasfiye edildiğini göreceğiz, görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de bu manada yeni duruma intibak edecek bir mayalanma, tartışma da başlayacak. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz efendim. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden Yarına Türkiye.